Kahverengi, Hande Altaylı, 14. ayrım. Akşam Hatice eve geldiğinde Mehmet'in işten ayrıldığını duyunca dizlerine vurdu ve "Vay başıma gelenler!" diye bağırdı. "Baban olacak, Recep'e çekmişsin. O da bir işte dikiş tutturamadı, sen de öyle olacaksın." "Senin çirkinliğinden kaçtı babam, o kara suratından kaçtı. Dedem de çirkinsin diye para bırakmadı sana," diye cevap verdi Mehmet. Hatice yerinden fırladığı gibi tokadı bastı oğluna, sonra hırsla kulaklarına yapıştı. Avuçlarıyla Mehmet'in kulaklarını olduğu gibi tutup kafasını bir ileri bir geri sarsmaya başladı çocuğun. Abisi öyle aptal görünüyordu ki narin kıkırdamadan edemedi. Tam o sırada Mehmet kulaklarını kurtarıp oturduğu yerden annesini öyle bir kuvvetle ittirdi ki, kadın yere serilirken sobadan kıl payı sıyrılması büyük şans oldu. Narin gülmeyi kesti. Korkak Şadiye her zamanki gibi damağını kaldırdı ve ağlamaya başladı. "Bu da mı gelecekti başıma?" diye düştüğü yerde dövünmeye başladı Hatice. Dövünüp sağa sola sallanıyor, bir taraftan da kendi doğurduğumdan bunları da mı duyacaktım? Kendi evladım da mı el kaldıracaktı bana? "Al canımı güzel Allah'ım, al da kurtulayım artık," diyerek veryansın ediyordu. "Uzun etme be," diye bağırdı Mehmet. Ve daha sözünü bitirmeden yanında duran koltuk değneğiyle havalanıp kafasına indi. Narin abisini vurdukça vuruyor, "Babamdan kurtulduk derken sen mi çıktın başımıza? İtoğlu it, sen hele bir daha vur bize, inan olsun senin o çıkasıca canını ellerimle alırım," diye bağırıyordu. Biraz önce gülüp eğlenen kendisi değilmiş gibi yüzünden, gözünden, üstünden, başından öfke taşıyordu. Mehmet duvarla Narin'in arasında sıkışıp kaldığından bir türlü kendini toparlayıp karşılık verecek fırsatı bulamıyordu. Kara Hatice beline sarılıp Narin'i abisinden uzaklaştırmasa Mehmet ikinci kez hastaneye kaldırılabilirdi. Ama Hatice var gücüyle belinden asılınca Narin gerisin geri yere yuvarlandı ve Mehmet'in yumruklarına karşı savunmasız kaldı. Abisi onu bir temiz döverken Hatice Narin'i kurtarmak için kılını bile kıpırdatmadı. Narin bir taraftan vücuduna inen tekmeleri, tokatları savuşturmaya çalışıyor, bir taraftan da Fırat onu gördüğünde yine beğensin diye yüzünü kollamaya çalışıyordu. Yine de fırsatı bulduğu bir an birbirlerine sokulup köşeye sinmiş Hatice ile Şadiye'ye "Ağzınıza sıçayım ben sizin," diye bağırmayı ihmal etmedi. "Ağzınıza sıçayım sizin hayvanlar. Buradan kaçıp kurtulacağım ve ondan sonra geberseniz bile dönüp bakmayacağım." 13. Alt katında oturan emekli paşa bunadığından beri Deniz'in evindeki partilerden şikayetçi olan komşuların sayısı azalmış ama elbette sıfırlanmamıştı. Sarı olmadığı takdirde kimse Deniz'in yakınında oturmak istemezdi ve bu son derece doğaldı. Evden taşan yüksek müzik sesi, kapıların önünde düşen, sızan ya da bağıran sarhoşlar, ayarsız kahkahalar, arabaların başka arabaların yoluna koyan düşüncesiz zıpırlar. Deniz kolaylıkla bir mahallenin korkulu rüyası olabilirdi ama Narin arkadaşım bu sorunu yönetmedeki olağanüstü başarısını takdirle karşılıyordu. Onun yerine başka biri olsa çoktan mahkemelik olmuş ya da sinirli bir komşudan dayak yemişti. Ama Deniz öfkeden kudurmuş halde kapısına gelenleri bile kaç yaşında olurlarsa olsunlar içeriye girmeye ikna ediyor, arkadaşlık kuruyor ve evden mutlu bir şekilde ayrılmalarını sağlıyordu. Yolda onu görüp sitem edenlerin ne yapıp edip kalplerini kazanıyordu. Yıllardır gürültü yüzünden o evin kapısını aşındırmaktan yılan karakol polisleri bile artık yerlerinden kıpırdamıyor, telefonla arayıp müziğin sesini kısmasını rica ediyorlardı. Deniz gibi hiçbir konuda kavga çıkarmaktan kaçınmayan, haftada ortalama iki taksici tokatlayarak cüreti kendinde bulan, tarif etmek için fevri kelimesinin bir tüy kadar hafif kaldığı birinin, komşularıyla sorunsuz bir ilişki yürütebilmek için gösterdiği samimi çaba şaşırtıcıydı. Onun nasıl olup da böyle alttan alabildiğini, hatta gerektiğinde yaltaklanabildiğini anlamak kolay değildi. Ama Narin anlıyordu. Çünkü Deniz'in bu evde ve bu şekilde yaşamayı ne kadar çok sevdiğini biliyordu. Bu düzeni sürdürmek için komşuların kıçını yalar, karakola rüşvet verir, yeni taşınanlara çiçek yollar, yaşlıların hatırını sorar. Gerekirse körleri karşıdan karşıya geçirirdi. Narin mutfakta kendisinden sadece 5 dakika sonra Deniz'in evinin kapısından giren Atıf'a bunları anlatırken parti henüz başlamamıştı. İçeride sadece 8 kişi vardı ve içki şişeleriyle kadehler daha yeni yeni masanın üzerine diziliyordu. Narin salonda müzik seçen Irmak ve Fırat'tan uzak durmak için kendini mutfağa atarken peşinden Atıf'ı da sürüklemişti. Irmak mutfağa girdiğinde bir taraftan salatalık ve havuçları dikkatle kesiyor, bir taraftan da laflıyorlardı. ''Gerçekten muhteşem görünüyorsun'' dedi Narin Irmak'a. Atıf da başını sallayarak onu onayladı. 20. defadır aynı şeyi söylüyorsun diyerek bir kahkaha attı Irmak. Ne yapayım, çok beğendim kıyafetimi, çok yakışmış. Narin yalan söylemiyordu. Gerçekten de Irmak krem rengi mini elbisesi ve tam tepesinden at kuyruğu yaptığı saçlarıyla o akşam etrafına ışıklar saçıyordu. Narin onu şimdiye kadar hiç bu kadar güzel gördüğünü hatırlamıyordu. Aşk yaradı bana herhalde. Baksana şuna dedi Irmak ve bileğindeki Cartier saati Narin'e gösterdi. Çok güzelmiş. Fırat mı aldı? Numara yapmayı bırak. Sen söylemişsin bunu almasını. Narin gülümsedi ve güle güle kullan dedi. Irmak kollarını Narin'in boynuna dolayıp sıkı sıkı sarıldı ve çok mutluyum diye fısıldadı. Narin onun doğruyu söylediğinden emindi. Kendisine bile sarıldığına göre gerçekten çok mutlu olmalıydı. İnşallah sen ve Deniz de bir gün benim kadar mutlu olursunuz dedi Irmak. Biz mutlu olmak istemiyoruz ki. Irmak kollarını Narin'in boynundan indirdi ve mutfağa giren ablasına baktı. Biz parti vermek istiyoruz, içki içmek istiyoruz, sarhoş olup Cartier saatlerimizi kaybetmek istiyoruz diye devam etti Deniz. Ve elindeki boş Jägermeister şişesini göstererek ayrıca boş şişelerin dolu taklidi yapmasını da istemiyoruz dedi. Atıf, sana zahmet hemen gidip şundan alır mısın? Yoksa kardeşim yeni yaşına Jägersiz girecek ve bütün senesi kötü geçecek. Derhal dedi Atıf. Benim de batıl inançlarım var, o yüzden seni anlayabiliyorum. Herkes mutfaktan çıkınca Narin yine tüm dikkatini havuçlara yöneltti. Salatalıkları boylamasına kesmek kolaydı ama havuç diye tutturan Deniz'e sinir oluyordu. Galonlarca içki içip yanında sağlıklı diye havuç yemek çok anlamsızdı. Hem o kadar çerez, cips, çeşit çeşit peynir ve dizi dizi kanepe varken kim havuç yiyecekti ki? Küllükler nerede? Fırat aniden içeriye girdiğinde Narin az kalsın parmağını kesiyordu. Şuradaki çekmeceyi aç orada. Fırat Narin'in gösterdiği çekmeceyi açtı ve bir küllük çıkarırken hala kızgın mısın diye sordu Narin'e. Hayır değilim. İstersen bütün küllükleri salona götür. Lazım olacak dedi Narin. O herif senin için fazla küçük değil mi? Hangi herif? Birlikte gazeteye çıktığın. Sen Irmak'tan kaç yaş büyüksün? 7. Başka sorum yok. Aynı şey değil ki. O daha çocuk. Halini tavrını görmüyor musun? Geri zekalı gibi bir şey. Irmak da Einstein değil diye çıkıştı Narin. Ve son kez söylüyorum, Atıf'la aramızda bir şey yok. Külahımı anlat. Havuçları yiyip durma. 2 saattir anam ağlıyor onları kesmek için. Ver ben yaparım dedi Fırat. Uzanık bıçağı Narin'in elinden alırken suratı asılmıştı adamın. Teşekkür ederim. Ben de kanepeleri dizeyim bari. Deniz işin bu tarafıyla hiç ilgilenmez. İnsanları davet eder, siparişleri verir ve sonra biri bütün bunları yoluna koysun diye bekler. O biri de genelde ben olurum. Yakındığıma bakma, aslında hoşuma gidiyor bir işe yaramak. Fırat'ın konuşmaya niyeti olmadığını anlayınca sustu ve sessizlik içinde işlerini yaptılar. Narin onun neden keyifsiz olduğunu merak etti ama sormadı. Somonlu kanepelerin yanında karidesleri, karideslerin yanına ançüezlileri, ançüezlilerin yanına rokforluları, rokforluların yanına neli olduğunu anlamadığı kırmızı renklileri dizerek oyalanmaya çalıştı. Tam son sıraya hazırlıyordu ki Atıf mutfak kapısından başını uzatıp mavi bir şişe gösterdi ve ''Aşkım, Jagger bulamadım, aftershock diye bir şey aldım.'' diye seslendi. ''İyi, masanın üzerine bırak.'' dedi Narin. ''Aşkım ha?'' Fırat'ın sesi alaycıydı. O öyle konuşuyor. Bana özel bir şey değil. Eminim. Ben bunları salona götürüyorum. Havuçlar sana emanet dedi Narin ve mutfaktan çıkarken Fırat'ın dişlerin arasından bir şeyler mırıldandığını duyar gibi oldu. Tam olarak emin değildi ama sanki siktir git demişti. Gecenin ilerleyen saatlerinde Atıf'ın öylesine aşkım demediğini Narin de anladı. Nereye gitse peşinden geliyor, her türlü bahaneyle koluna bacağına dokunuyor ya da bir şey söylemek için kulağının dibine giriyordu. Fırat'ın onları izlediğinin ve yüzünün giderek düştüğünün farkındaydı. Bir ara Deniz yanına geldi ve hayırdır, neler oluyor Atıf'la diye sordu. Bir şey olduğu yok, asılıp duruyor işte. Sen hoşlanmıyor musun? Yok ya, pek öyle görünmüyor. Ne yapayım, tokat mı atayım çocuğa? Yok canım, eğlenmene bak tabii ki. Bu arada Fırat'la Irmak kavga etmişler biraz önce. Neden? Fırat yarın sabah Yaslıhan'a gidiyormuş. Babasının bir arazisi varmış, onu satacakmış. Niye daha önce söylemedi diye arıza çıkarmış bizimki. Demek o yüzden Fırat'ın suratı iki karış diye mırıldandı Narin. Derin bir hayal kırıklığı hissediyordu. Fırat'ın suratsızlığını Atıf'ın varlığına bağlamış ve için için mutlu olmuştu. Herhalde dedi Deniz ve salonun köşesinde duran iki adamın yanına doğru yürümeye başladı. Narin onun adamların uzun boylu olanından epeydir hoşlandığını biliyordu. Irmak ablasının yanına gitmiş, Fırat'ı masanın yanındaki kanepede bir başına bırakmıştı. Narin ona doğru ilerledi ve yanına oturdu. Yaslıhan'a gidiyormuşsun. Kim söyledi? Fırat huzursuzlanmıştı. Deniz söyledi. Ne kadar çabuk yayılıyor burada haberler. Niye kızıyorsun ki? Bir şey rica edecektim. Ne? Yaslıhan'a gittiğinde bizim sokağa uğrar mısın diye soracaktım. Hala oradalar mı bilmiyorum. Belki taşınmışlardır. Bir soruşturur musun? Sen neden gidip bakmıyorsun? Onlarla iletişim falan kurmak istemiyorum. Sadece bilmek istiyorum. Yapar mısın? Bilmiyorum. Vaktim kalırsa yaparım. Vaktin kalırsa mı? Avuç içi kadar bir kasabadan bahsediyoruz. Yarım saatini bile almaz oraya gidip bir göz atmak. O kadar zor bir şey istemiyorum. Tamam, gider bakarım, merak etme dedi Fırat ve sıkıntılı bir şekilde kanepeden kalkarak ırmağın olduğu tarafa doğru yürüdü. Narin onların birbirlerine sarılmalarını gözünü ayırmadan izledi. Dakikalarca öyle sarmaş dolaş kaldılar. Aşık çift barışmıştı. Bir şey içmiyor musun? Atıf yine yanı başında bitivermişti. Narin düşüncelerinden kopup o ana geri döndü ve getirirsen içerim dedi tatlı tatlı gülümseyerek. Bu gece onu şımartacak birine ihtiyacı vardı. Ne istiyorsun? Vodka, Red Bull ve biraz da elma suyu ama vodkasını bol koy. Neyi unutmaya çalışıyorsun bakalım? Unutmaya çalışmıyorum. Hatırlamaya çalışıyorum. Yaslıhan 1991. O yıl Temmuz ayının 12'sinin akşamı saat 7'yi 10 geçe evlerin kapısı vuruldu ve Narin kendisinden başka kimsenin kımıldamadığını görünce gönülsüzce yerinden kalkıp odadan çıktı. Annesi ve Şadiye televizyonun karşısına bir geçtiler mi kimse kaldıramazdı onları yerlerinden. Büyülenmiş gibi mıhlanır kalırlardı. Mehmet'e bakmıştım dedi Fırat gülümseyerek. Narin öyle şaşırdı ki hem ağzı hem de gözleri aynı anda açıldı. Tam 7 aydır onunla yeniden karşılaşacağı anı hayal ederek yaşıyordu. Bununla ilgili yüzlerce değişik senaryo yazmıştı. Ama hiçbirinde Fırat evlerinin kapısını çalmıyordu. Kimisinde sokakta karşısına çıkıyor, kimisinde okul önünde bekliyordu. Bakkalda, minibüste, çarşı içinde karşılaşıyorlardı. Hatta Necati'nin yazıhanesinde rastlaştıklarını bile hayal etmişti bir keresinde. Ama onu böyle kapı ağzında dikilirken bulacağı hiç aklına gelmemişti. Yaka bir tişörtle duruyordu karşısında. Başını hafiften sağ yatırmış, yüzünde belli belirsiz bir gülümsemeyle. Yok mu Mehmet? Abim kahvede diyebildi Narin sesi çıktığınca. Diğerleri nerede diye fısıldadı Fırat. İçerideler, televizyon seyrediyorlar. Gelsene, biraz yürüyelim. Yok, çıkamam bu saatte dedi Narin. Oysa dünyanın sonuna kadar yürüyebilirdi onunla. Ne var ki saatte, hava aydınlık daha. Mahalleden görürler, anneme söylerler. Ne zaman göreceğim ben seni? Bilemem. Yarın bize gelsene, evde kimse yok. İşe gidiyorum gündüzleri dedi Narin. Kadın kuaföründe işe girmişti yaz için. İşten çıkınca gel. 5'te çıkıyorum. O saatten sonra nasıl geleyim? Annem öldürür geç kalırsam. İşten izin al, doktora gideceğim de, bir şey yap işte. Eski fabrikanın karşısındaki kırmızı ev, 11 numara. Biliyor musun orayı? Biliyorum da gelemem ki. Ağlayacak gibi olmuştu Narin. Onunla buluşmaktan daha çok istediği bir şey yoktu. Ama nasıl yapacağını bilemiyordu. Ben öğleden sonra 2:30'da oradayım. Gelirsen gelirsin, gelmezsen de sen bilirsin diye tersledi Fırat. Sonra da yürüyüp gitti. Narin arkasından baka kaldı. Koşup gitse miydi peşinden? Ne yapacaktı şimdi? Kimmiş? Annesinin sesi tam arkasından geliyordu. Abime bakmış bir arkadaşı. Baktıysa baktı. Ne duruyorsun kapının ağzında? Kapa da gir içeri. Narin, Kara Hatice'nin söylediğini yaptı. Ne yapacak, ne edecek, gidecekti yarın. İsterse kuaför onu kovsun, abisi öldürünceye kadar dövsün, annesi evden atsın, umurunda değildi. Fırat'ın onu bekleyecek olması fikri başını döndürüyordu. Bir evde ikisi baş başa kalacaklardı. Kalbi dayanır mıydı acaba bu heyecana? Düşündüğünde bile bu hale geliyorsa, onu karşısında gördüğünde düşüp bayılmaz mıydı? Yok yok, hayatta gidemezdi. Ama ya Fırat kızıp ondan vazgeçerse? Bütün gece ağzını açmadan annesiyle Şadiye'nin yanında oturdu. Onlarla birlikte gözlerini televizyona dikti. Ne seyrettiğini bile bilmeden ekrana bakıp dururken aklında iki ihtimali evirip çevirdi. Ya gidecek ya gitmeyecekti. Yoktu daha ötesi ama düşündü de düşündü. Sabah işe her zamankinden erken gitti. Çünkü ne yatağa ne de eve sığdırabilmişti içindeki heyecanı. Hızlı adımlarla yolları aştı, bazen yürüdü, bazen koştu ve dükkana vardığında patronu kasanın başında oturmuş, boyalı parmaklarıyla hesap kitap yaparken buldu. Midesini kaldırıyordu o parmakların görüntüsü. Erkencisin dedi patron. Bugün erken çıkabilir miyim diye soracaktım. Midemde bir ağrı var epeydir. Doktora göstereceğiz. Kelimeler dudaklarından kendiliğinden dökülmüştü. Mide ağrısı Ümmühan'dan kalmıştı aklında. Zaman zaman tutar ve kadını halsiz bırakıp yataklara vururdu. O zamanlar Ümmühan için çok üzülürdü Narin. O zamanlar Ümmühan'ın daha babasını alıp kaçmadığı zamanlardı. Bir an Fırat'ın gözlerinin de Ümmühan'ınkilerle aynı renk olduğu geçti aklından. İçinde sarıya çalan harilerin uçuştuğu tatlı bir kahverengi. Ya da annesinin dediği gibi kahperengi. Patron onu baştan aşağıya şöyle bir süzdü ve düşündü. Narin'in çalışkan ve dürüst olduğunu biliyordu. Hatta şimdiye kadar bu dükkanın gördüğü en iyi elemandı. Hiçbir şeye üşenmez, kaytarmaz, bir an önce çıkıp gitmek için acele etmezdi. Üstelik yalanı dolanı da yoktu. Bütün bunları üst üste koyup toplayınca adam kıza inanmayı seçti. Kaçta çıkacaksın? 3'te. İyi, çık bakalım. O gün Narin canla başla çalıştı. Bütün boya kaplarını, fırçaları, çekmeceleri, pensleri gıcır gıcır yaptı. Lavaboları, koltukları sildi, manikür aletlerini temizledi. Bunu patrona yaranmak için değil, yerinde duramadığı için yapıyordu. Kalbi heyecandan durmasın diye oradan oraya koşturuyor, dikkatini işine vermeye çalışıyordu. Dakikalar hızla geçsin mi yoksa durdukları yerde dursunlar mı, ne istediğini bilemiyordu. Bir an heveslenecek gibi oluyor, bir an sonra ise korkudan ölecek hale geliyordu. Ne yapacaklardı? O evde ikisi bir başlarına ne yapacaklardı? Mahalledeki kendi yaşındaki bazı kızların oğlanlarla oynaştıklarını, memelerini ellemelerine izin verdiklerini biliyordu. Kıkırdaşarak birbirlerine anlatıyorlardı kenarda köşede. Hatta bu kızlardan biri birkaç ay önce seks yapan kadınlarla erkeklerin çırılçıplak fotoğraflarının bulunduğu bir kağıt getirmiş. O kağıt bütün mahalle gençlerin arasında lime lime oluncaya dek elden ele gezmiş ve özellikle erkek çocukların nefsini kabartmıştı. Kızın bu kağıdı Almanya'da yaşayan bir akrabasının getirdiği fotoğraf makinesi kutusunun içinde bulduğu söyleniyordu. O kağıttan sonra kızlar arasında memeleri elletme modası iyiden iyiye alıp yürümüştü. Ama Narin'in memelerini henüz kimse elleyememişti. O mahalledeki çocuklar arasında kendisini öpmesinin ya da sıkıştırmasını istediği birisi yoktu. Fotoğrafları gördüğünde midesi kalktığı için diğerleri gibi uzun uzun bakamamıştı. Koskocaman cinsel organlar gözüne çirkin ve korkutucu görünmüştü. Yine de içinde kabaran merak duygusunun önüne geçemiyordu. 14. ayrımın sonu sayfa 146, devamı 15. ayrımda.